Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. 13 Ekim 2022 günlerden Perşembe bugün. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem çok yüklü. Hemen kısa süre içerisinde özetlemeye başlayacağım ama dün asıl gündeme bomba gibi düşen Rusya Federasyonu liderinin Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabileceği açıklaması olmuştu. Avrupa'da enerji krizi yaşanırken artık kış kapıda demek lazım. Hatta içeride girildi. Türkiye'den daha soğuk iklim malum. Bu öneri gündeme damgasını vurdu. Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nda Türkiye ile ilgili raporu vardı. Türkiye'de pek çok uygulamayı eleştiren tarzda. Tabii Ukrayna krizi küresel bağlamda pek çok şeyi etkiledi, değiştirdi. Tartışıyoruz, notları da aktarıyoruz. Çok kutuplu bir dünyaya gidildiği söylemleri var. Ama bunun içinde sıkıntılı bir süreçten, geçiş sürecinden geçildiği de anlaşılıyor. Böyle bir ortamda önemli bir çıkıştı bu. Bugün de Kazakistan'da, Astana'da SISA kısa ismi Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı toplantısı vardı. Katılımcı liderlerin açıklamaları var. Tabii Türkiye ve Rusya liderlerinin de yine bu konu gündeme geldi. Ankara'nın, Erdoğan yönetiminin Rusya'dan gelen öneriyi olumlu karşıladığı yönünde açıklamada gördüm en son yayına girmeden önce. NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Yine Batı liderler nükleer söylemden bahsediyorlar. Rusya Federasyonu bu konuyu konuşmak istemediklerini açıkça dile getirmişti. Dünya için tehlike teşkil ediyor nükleer silahlar, taktik nükleer silahlar diyerek tabii daha küçümseyerek yaklaşanlar var. Malum 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin seyreltilmiş uranyumlu saldırıları da tanıklık edilmiş durumda dünyanın hafızasında. Ama Zaporojye nükleer santraline yönelik Ukrayna saldırıları tabii ciddi tehlike teşkil ediyor. Amerika'dan notlar var. Tabii bugün gündeme düşen bir başka önemli başlık Suudi Arabistan'la ilgili birazdan aktaracağım. Biden yönetimi ara seçimlere hazırlanıyor Kasım ayında. Demokratların durumu ne olacak? Benzin fiyatları özellikle OPEC artı grubunun petrol arzı kısıntısı kararı sonrası denilirken Suudi dışişlerinden öğrendik ki Biden yönetimi şimdilik siz yapmayın, sonra ara seçimleri biz bir atlatalım, ondan sonra yaparsınız diyerek baskı kurmuş. Hakikaten dikkat çekici, sadece Türkiye'de yaşamadığımızı belki bu tarz şeyleri gösteren bir örnek oldu. Avrupa'dan başlıklar var. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz Rusya Federasyonu Haçlı seferleriyle itham etti. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, dünya savaşı istemiyoruz diye tweet attı. Gerçekten çok dikkat çekici Avrupa'dan. Tabii Fransa'da özellikle çok ciddi sıkıntılar olduğunu belirtmek lazım. Ben de aslında biraz herhalde etraflıca okumamışım. Nükleer santralleri var. Fransızlar rahatlar daha Almanya'ya göre diyordum ama nükleer tesislerdeki bakımlar yüzünden durum vahim. Şimdi bir de grevler çıktı, size aktarmıştım dün. Evet, başlıkları aktarmaya çalışacağım. Bugün programın ikinci yarısında biraz Avrupa'ya bakacağız. Avrupa kentlerinden sürekli protesto gösterileri, görüntüleri var. Aslında bu görüntüler Orta Doğu'da falan olsa Batı medyasında belki daha fazla yer alır. Ama nedense çok Avrupa sokaklarını takip edemiyoruz Batı medyasından. Öyle söyleyebilirim rahatlıkla. Her yerde var bu arada, Avrupa'nın pek çok yerinde var. Toplumsal huzursuzluklar Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da gözüküyor Ukrayna krizinden ötürü. Tabii Rusya'nın Türkiye'ye bu teklifi Amerika'daki Türkiye tartışmaları. Türkiye'nin yine bir jeopolitik önemini herkes hatırlıyor. Özellikle Avrupa bağlamında Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda çok sayıda eleştiri yer alıyor Türkiye'ye. Aslında bildik eleştiriler, tartıştığımız konular. Ama öte yandan da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu yine altı çiziliyor. Bugün Avrupa araştırmalarıyla tanıdığımız Avrupa Birliği uzmanı Can Baydaroğlu, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği'nin başkan yardımcısı, Avrupa değerlendirmelerini alacağım. Türkiye'nin yeniden öne çıkmasını soracağım kendilerine en son rapor bağlamında. programın ikinci yarısında. Evet, başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Sputnik'in web sitesi üzerinden radyo bölümünü tıklarsanız rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı en kolayı, Telegram'dan dinleyebilir, izleyebilirsiniz dilerseniz. Linki de paylaştım efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Kuzey Akım sabotajları, terör saldırıları farklı adlandıranlar var. Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırı, bu arada Rus şakacılar Boban ve Eksus Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nı şakalamışlar. O da saldırıyı üstlenmiş orada gördüğüm kadarıyla. İngilizcelerinden tekrar kontrol etmem gerekiyor detayları, o yüzden aktaramıyorum ama kendisi tercümesini görmedim. Aktaranları, dolaylı aktaranları gördüm. Rusya Federasyonu soruşturma sonucunda Ukrayna istihbaratının rotası dahil açıklamıştı. Ben de aktarmıştım size. Sahada savaş Ukrayna sahasında Rusya Federasyonu ve Kiev'de 2014'teki Amerikan darbesi, daha sonra Minsk anlaşmalarının çöpe atılmasıyla süren iç savaşta Rusya'nın müdahalesinde müttefikleri var tabii. Donetsk ve Lugansk güçleri. Bunların mücadelelerinin devam ettiğini söylemek lazım. Ukrayna ordusunun pek çok yönde Kupyansk, Krasny Liman, Zaporojye, Krivoy Rog gibi bölgelerde püskürtüldüğü haberleri aktarılıyor Rusya Savunma Bakanlığı tarafından. Aynı zamanda Bahmut bölgesinde de Wagner güçlerinin ilerlemekte olduğu yolunda haberler var. Bunları beklemek gerekiyor sonuçların ne olduğunu anlamak için. Rusya'daki terör saldırıları sürekli Belgorod bölgesini Ukrayna ordusu vuruyor. Belgorod Ukrayna içinde değil, Rusya sınırları içerisinde. Bu savaşın, çatışmanın başlangıcında da hedef olmuştu. Ukrayna ordusunun hedefi olmuştu. Haberler gelmişti. Batı medyasına yansımasa da Rusya tarafından aktarılmıştı. Çatışmanın Belarus'a sıçrama, Polonya'yı, işte Doğu Avrupa'yı etkisine alma risklerine dair de Belarus'tan uyarılar sürekli olarak geliyor diyebiliriz. Evet, Volan ve Lexus üstlenmiş durumda. Kerç saldırısı da, evet, Rusya topraklarına tabii vurulması demek. Rusya Federasyonu terör saldırısı olarak dile getiriyor bu durumu. Kuzey Akım 2 hatları ile ilgili soruşturmalara da Rusya Federasyonu katmıyorlar. Sonuçları dolayısıyla bizim için tanınacak gibi değil diye açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılım referandumları ile ilgili karar, bunların reddedilmesi çağrıları yapılan karar kabul edildi. 143 ülke tasarıya, Amerika'nın öncülüğünü ettiği tasarıya evet dedi. 5 ülke: Rusya, Belarus, Suriye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Nikaragua karşı oy kullandı. Ama belki daha dikkat çekici olan Çin, Hindistan, Güney Afrika, Pakistan. Çok dikkat çekici Pakistan. 35 ülkede çekimser kaldı. Yani toplayınca 40 ülke bu hatta yer almıyor. Normal karşılamak lazım herhalde bu durumu, dünyadaki durumu. İlk başta Kosova'da da öyle olmuştu. Öyle hemen kabul edilmeye biliyor. Rusya temsilcisi Vasily Nabeznya, BM Genel Kurulu'na politize edici ve kışkırtıcı bir belge sunuldu diye bir ifade kullanmış ve tüm gerçekleri görmezden geliyor bu belge. Ukrayna'daki krize diplomatik çözüm çabalarını baltalayabilecek çatışmacı bir üslubu var diyor. Uluslararası hukuk BM anlaşmasını korumakla da bir alakası yok diye bir açıklama yapmış Batı'nın. Yine diğer üyeleri, daha küçük üyeleri figüran olarak kullandığını söylemiş kendisi. Evet, şimdi Amerikalılar artık hangisine inanacağız şaşırıyorum doğrusu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Amerika Rusya ile çatışmaya girme ve Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde değil diye açıklama yaptı. Ama NATO Genel Sekreteri de bir yandan hani Ukrayna'daki savaşı kaybederse Ukrayna, biz de kaybetmiş olacağız taraflardan biri olarak. Sahada da son dönemde Amerikan askerlerinin de gönüllüler diye tabii ki adlandırılıyor ama onun dışında da koordinasyonu vesaire her şeyin Amerika tarafından yapıldığı haberleri yoğunlaşıyor. Bu koşullar altında tabii Ukrayna, Batı Ukrayna'yı her koşulda destekleyeceğini defalarca dile getirdi. Bu işin ekonomik boyutları da var. Dünya Bankası IMF bir video konferans toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna lideri, 55 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Zaten Ukrayna devletinin finansmanı da tamamen Batı'dan yapılıyor diyebiliriz rahatlıkla. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da her ay 3-4 milyar dolar dış finansman ihtiyacı olduğunu, bunu da karşılayabileceklerini söylemiş. 35 milyar dolar yeterli demiş. Ukrayna, yani Batı'nın finanse ettiği bir devlet olarak zaten önümüzde. Tabii Rusya'ya karşı açılan ekonomik savaş çok açık bir biçimde. Avrupalılar Rusya'yı kendilerine enerji savaşı açmakla suçlayarak ama kendileri yaptırım uygulayarak bir başka boyutta ekonomik savaş ilan etmiş durumdalar. Tavan fiyatı petrole 60 dolar. IMF Dünya Bankası toplantılarında Janet Yellen, Amerika'nın Hazine Bakanı, açıkça 60 dolarlık tavan fiyat yapalım. Yani tamam, Rusya da kazanır buradan, kazanmaz değil, ucuza mal ediyor zaten ama hani onun üzerinde savaşı finanse edemez gibi bir açıklama yapmış. Bu konuda pek çok farklı görüş var. Savaşı finanse etme konusunda tabii zengin Batı'nın çok da sıkıntısı yok. Kendi halkları tabii biraz rahatsızlık ifade etmeye başladılar Amerika'da, Avrupa'da ama yeterli hava savunma sistemi var mı yok mu? Britanya yeni hava savunma sistemleri, AMRAAM ismi veriyorlar. Orta menzilli gelişmiş sistemler bunlar, sağlayacaklarını duyurdu. Amerikalılara Almanlar zaten teslim etmişlerdi. İsrail ise demir kubbeyi vermeyi reddetmiş, gelen haberlere bakılırsa. Rusya ile de ilişkileri gözetmeye çalışıyorlar. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko demiş, uzun süredir İsrail ile müzakereler yürütülüyordu ama başarısız oldu demiş. Ama İsrail medyasına baktığımızda zaten İsrail'li yetkililer, Jerusalem Post'ta örneğin, istihbarat paylaşımı yaptıkları Rus güçlerinin görüntüleri, uydulu görüntülerinin verildiğini söylemiş. Elon Musk'ın Starlink'inin kesildiği, Rusya tarafından sabote edildiği ya da ikisinden hangisi doğru bilmiyorum, doğrusu aktarılmıştı. Bugün bir de Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimine ilk imzalar gelmiş. 14 NATO üyesinden Finlandiya'da var, ayrıca daha henüz resmen üye değil. Bu ortak proje Almanya'nın koordinasyonunda Patriot ve Arrow 3 gibi hava savunma sistemleri tedariki öngörülüyormuş. Yani NATO varken niye böyle ayrı ayrı işler yapıyorlar, onu da çözebilmiş değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Burada Ukrayna Savunma Bakanı açıkça ülkemiz fiilen NATO'ya üye oldu, NATO üyesi diye belirtti. Yani Rusya Federasyonu, UKRO NATO'ya karşı bir mücadele veriyor oluyor bu durumda. Kendisi de açıkça dile getirdi. Tabii Rusya'nın da Ukrayna'nın asla NATO üyesi olmaması gibi bir hedefi ve şartı vardı Batı'yla. Avrupa güvenlik mimarisi bakımından toplantıda Stoltenberg'e, NATO'ya teşekkür etmiş Ukrayna Savunma Bakanı. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin de özellikle Rusya'nın nükleer söylemi çok ciddiye aldıklarını söylemiş. Rusya Federasyonu'nda ben en son aktarmıştım size, Dmitry Peskov açıklama yaptı. Bu konuyu konuşmak istemediklerini, bu konuyu Batı'nın gündeme getirdiğini ve Rusya Federasyonu'nun bununla ilgilenmediğini, gündem yapmak istemediğini dile getirmişti ama Amerikalılar nükleer söylemi ciddiye alıyorlarmış. Joe Biden de en son CNN'e zaten kullanacaklarına inanmıyorum diye Armageddon uyarısından sonra bir laf çevirme yapmıştı ama böyle Ukrayna üzerinden bir nükleer gündem de var efendim. Nükleer taktik silahlar, nükleer savaş çıkar mı, çıkmaz mı diye. Tabii Rusya Federasyonu için varlık yokluk mücadelesi, kendi toprakları hedef alındığında ilk saldıran olmama kaydıyla her türlü yanıtın verileceğini dile getiriyorlar. Bu da bir nükleer tehdit olarak sunuluyor. Evet, şimdi Avrupa Birliği bu arada Brüş kentinde Belçika'da AB Diplomasi Akademisi'nin açılışında Joseph Borrell, Avrupa Dış Politika Şefi, konuşmuş. Demiş ki herhangi bir nükleer saldırı olursa Ukrayna'ya nükleer bir yanıt olmayacak, ancak Rusya ordusu imha edilecek güçlü askeri yanıt olacak demiş kendisi. Çok gerçekten enteresan bir diplomat kendisi, böyle bir anda bir çıkış yapmış. Bu arada Zaporojye Santrali'nin Ukrayna ordusu tarafından Mart'tan beri Rusya ve müttefiklerinin Ukrayna'daki iç savaşın taraflarının diğer tarafının elinde. Oraya habire Ukrayna santralin civarını vuruyor ve çok tehlikeli. Bu konuda bir yeni bir Çernobil çıkabilir buradan falan diye de kaygılanmıyorlar. O da enteresan hakikaten. Bakalım inşallah buradan fazla farklı bir şey çıkmaz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Stoltenberg'le görüştü. Amerikalı mevkidaşıyla Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları, savunma bakanları toplantısı zaten. Türkiye'nin yine krizin barışçı çözümündeki pozisyonunu da aktarmış. Üzerine düşenleri yerine getirdiğini de dile getirmiş. Temas grubu toplantısı yaptılar Ukrayna'yla tabii ki. Buna da kendisi katılmış durumda. Evet, şimdi dün gündeme Rusya'da başlayan enerji haftası vesilesiyle bomba gibi düşmüştü. Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz diye Kuzey Akım 2, 1 ve 2 hatları özellikle 2'ye yönelik terör saldırıları diye nitelendirmede bulunmuştu Vladimir Putin. Ayrıca Türk akıma yönelik de bir saldırı girişimi olduğunu söylemişti bugün Dmitri Peskov. Bir takım faillerin Türk Akım sabotajı ile ilgili gözaltına alındı, tutuklandığını duyurdu. Dikkat çekici, Türk Akım tabii Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'nin de aynı zamanda Avrupa'ya giden hat olduğunu belirtmek lazım. Türkiye'ye gelen mavi akımdan bahsetmiyorum tabii ki. Ama Türkiye üzerinden geçen bir sivil proje olması bakımından tabii Avrupa'da Orta Çağ'daki gibi odun stoklaması falan, yani biz sorumlu değiliz diyor Rusya tarafı kendi görüşünü enerji bağlamında dile getirerek. Ama burada tabii asıl önemli olan Avrupa'ya giden hatların birileri tarafından sabote edilmesinden sonra Rusya Federasyonu'nun bir Türkiye üzerinden belki bir AB sınırında doğalgaz dağıtım merkezi kurulması, bunu Alexei Miller dile getirdi. Dün aktarmıştım size ve buradan da Avrupalı şirketlerin alması, bu bir öneri, manevra, pek çok değerlendirme yapılıyor bu konuda. Dün Moskova Enerji Haftası vesilesiyle Enerji Bakanı Dönmez de konuşmalar yaptı ve ayrıca teknik olarak mümkün diye de bir açıklama yapmış. Tabii ne zaman, nasıl mümkün olacak, ne kadar zamanda yapılabilir? Onlar hepsi özel teknik konular, daha detaylı konuşmak gerekiyor ama siyasi de bir manevra olduğu da açık bunun. Dün bunlar tartışıldı. Bugün Kazakistan'da Asya İşbirliği Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı başladı. Dün Kazakistan yönetimi ile bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini toplamıştı. Bugün konferans başladı. Açıklamalar var buradan. Biraz herkes, aslında aile fotoğrafı çekildi vesaire ama herkes kendi derdini daha çok dile getirdi. Ev sahibi Tokayev, Asya'nın yüzyılı 21. yüzyıl. Bu gerçekleşiyor giderek, eşi benzeri görülmedik bir jeopolitik fırtına esiyor vurgusu yaptı. Özellikle bu konferansın, Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansının önemine dikkat çekti tabii ev sahibi lider olarak. Kırgızistan lideri bölgesel örgütler, mevcut örgütler çatışmaları önleyemiyor diye şikayet etmiş. Lukashenko, Belarus lideri, Batı'nın sürekli başka ülkelerin işlerine karışması, darbeler düzenlemesi, bunlar 3. Dünya Savaşı'nın risklerini artırıyor vurgusu yapmış. Bütün dünyada güvenlik kötüleşti demiş. Asya ve ticaret ortaklıklarına dikkat çekmiş. İran Cumhurbaşkanı katıldı. Amerika'nın İran'ı istikrarsızlaştırma politikalarından yakındı o da. Kendilerinin diplomasiyi öncelediklerini söyledi. İran milletinin Amerika'nın askeri seçeneğini geçersiz kıldığını, yaptırımlarını da başarısız kıldığını savundu. Pakistan Başbakanı katılmış. O Hindistan'la anlamlı diyaloğa hazırız demiş. Aliyev, Azerbaycan lideri, o da mayın temizlemek, işte Ermenistan'la barış, Zangezur koridoru, onlar da, o da kendi gündemini daha çok aktarmış. Cumhurbaşkanı da enteresan bir biçimde tabii bu toplantıda daha genel mesajlarla biraz Türkiye'nin dünya beşten büyüktür söylemleri ne vurgu yaparak bir elin beş parmağını geçmeyen ülkelerin, tabii bunlardan bir Rusya Federasyonu, öbürü Çin, onu belirtmek lazım, çıkarlarını gözeten ancak dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen mevcut sistemin yapısal sorunları daha çok kendini kendisini hissettiriyor vurgusu yapmış. Afganistan kaderine terk edilemez diyor. Putin Rusya lideri çok kutuplu hale geliyor dünya. Rusya da tüm bu süreçlerde aktif rol oynuyor diyor. Asya'nın kalkınması vurgusu var. En dikkat çekici 10 yıllardır başkalarının sırtından yaşamak için tüm sermaye ve teknoloji akışlarını kapatan küresel finans sisteminin ilkelerini gözden geçirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz demiş. Yani Amerika Anglo-Amerikan hegemonyasının sorgulanması olarak yorumlanabilir. Tabii bu toplantının ardından Erdoğan-Putin görüşmesi yapıldı. Ukrayna konusunda bir takım teklifler Türkiye'nin sunmasından bahsediliyordu ama Kremlin sözcüsünden gördüğüm kadarıyla Ukrayna konuşulmamış, öyle anlıyorum. Tabii yarına daha net kokusu çıkar Eksen'in saatlerinde. Bunun yerini tabii ki daha önemlisi iki liderin görüşmesinde enerji işbirliği belirlemiş gözüküyor. Ben girerken en azından yeni ortak basın toplantısı görmedim ama özellikle Türkiye'deki işte Akkuyu nükleer projesi, efendim Türk akımına yönelik saldırı girişimi, Türkiye'nin enerji bağlamında güvenilirliği konusunda Rusya liderinin vurguları var ve ayrıca sadece bir koridor olmaması Türkiye'nin, bugüne kadar öyle biliyoruz ama bir merkez, gaz fiyatlarını da belirleyebilecek bir doğalgaz merkezi haline gelmesi Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu. Yani malum Kuzey Akım'a iki hattını sabote ediyorlar. Polonya, Ukrayna onların işine gelmiyor jeopolitik olarak ama Türkiye böyle bir ülke değil mesajı vermiş. Görüşmeyle ilgili aktarılanlar var burada tabii. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından Putin'in verdiği mesajlar var. Çok iyi sonuçlar veriyor görüşmelerimiz demiş ve bu önerisini tekrarlamış tahıl anlaşması için. Teşekkür de etmiş, fiyatlandırma önemli demiş, çok yüksek gaz fiyatları, normal pazar fiyatları seviyesinde sakin biçimde biz bunları regüle edebiliriz demiş. Dikkat çekici hakikaten. Türkiye tarafı oldukça olumlu tepki verdi diye Kremlin sözcüsünün açıklamaları var. Avrupa'nın Kuzey Akım 2 vakalarının enerji güvenliğine verdiği hasarın farkına varması biraz buradan bir mesaj tabii Avrupa'ya olduğu anlaşılıyor. Yine sabotajcıların, Türk akım sabotajcılarının tutuklandığı, acaba kimler bunlar sorusu çıkıyor. Evet, bu böyle bir çerçeve var. Dün İbrahim Kalın'ın özellikle 24 TV canlı yayınında Rusya farklı bir çağrıda bulunuyor dünyaya. Eşitlikçi, adalete dayalı bir düzen kuralım diyor. Sözleri 1991'de yeni dünya düzeni diye kurdukları ne küreseldi ne yeniydi diye biraz böyle küresel eleştiri yapmış aslında Batı'ya ama benim gördüğüm kadarıyla Batılı yorumcular İbrahim Kalın'la dalga geçiyorlar sürekli olarak. Hani bu değerlendirmeleri için. Kimileri de çok kutuplu dünyaya gidildiğini söylüyor. Onları göreceğiz tabii ki. İbrahim Kalın tabii Amerikan Senatosu'nda F-16'ların Türkiye'ye satışı, tabii Türkiye'nin jeopolitiği birazdan Can Baydaroğlu'la da konuşacağız. Savunma yetkilendirme yasasına da yansıdı. Yani sadece Rusya doğalgaz merkezi haline getirmekten bahsetmiyor. Amerikalılar da koşulları kaldırma alametleri, her ne kadar Bob Menendez Amerikalı senatör itiraz etse de bu koşulları kaldıralım görüşünün sanki ısıtıldığı anlaşılıyor Amerika bağlamında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu arada Amerika'da Cemal Kaşıkçı aslında Suudi Arabistan rejiminin sesiyken ihvancı kanada geçince Amerika'da tabii ılımlı İslam yatırımı pek sonuç vermedi biliyorsunuz Orta Doğu'da. Hemen arkasından Cemal Kaşıkçı Washington Post'ta yazar yapılmıştı. Gazeteci değil tabii ki ama kendisi sonra öldürüldü İstanbul'da. Gazeteci olarak Washington Post'ta yazdığı için aktarıldı ve bu öldürülmesi de büyük tepki çekmişti demokratların. Şimdi Washington Post'u ziyaret etmiş. Özellikle siyasi temaslar yapmaktan kaçındığını belirtiyor Kılıçdaroğlu. Daha çok oradaki Türklerle vesaire buluşma. Bir de Washington Post ziyaretinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltme karşılığında bu Türkiye'de açılan davayı kapatmasını eleştiren laflar etmiş. Aynı zamanda Amerika'da da bu yapıldı. Yani Biden yönetimi mecbur üstünlük. Gerçi işe yaramadı ama Petrodolarlar karşısında demokrasi sınıfta kaldı ABD ve Türkiye diye Amerika'da açıklama yapmış Kılıçdaroğlu. Enteresan. Petrodolar sistemi nedir yani? Sadece sanki körfez şeyhlerinin işleri belirlemesi değil. Mali piyasalar, o mali piyasaları kim belirliyor diye sormak lazım kendilerine. Neyse. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kulübü öğrencileriyle Johns Hopkins Üniversitesi'nde buluşmuş Kılıçdaroğlu. Bir yandan hani biz tabii Rusya ile ilişkileri sürdüreceğiz, ekonomik ilişkilerimiz var vesaire diyor. Pek çok teknolojiyi batılı ülkeler vermezken Rusya verdi diyor Kılıçdaroğlu. Diğer yandan da Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz diyor. Gerekçesi de şuymuş: nükleer silah sahip olan bir ülke nükleer silah sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal ediyormuş. Herhalde Donbas sorununu kendisine anlatmamış danışmanlar. Bu sorunun yeni bir anda böyle Putin'in canı sıkılmış, çay kahve içerken hadi şu Ukrayna'ya bir saldıralım demiş filan. Herhalde öyle başladığını zannediyor. Başını, arkasını, önünü pek de bilmiyor, öyle anlaşılıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, bu arada Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisi, hepsini okuyamadım, epey uzun, 48 sayfa yanılmıyorsam. Ama orada enteresan saptamaları var Amerikalıların. Rusya emperyalist olarak nitelendiriliyor Amerikan ulusal güvenlik stratejisinde. Bu Ukrayna saldırısına atıf yapılmış. Ama bu ta 2014'te başladı diyor. Ondan sonra Suriye'ye de müdahale etti diyor. Halbuki Suriye'de Amerika'da var. Nasıl oluyor? O niye müdahale ediyor? Şimdi bir dakika, kafam karıştı. Hatta Amerikalılar kurban, Batı da kurban. Çünkü Rusya Avrupa'ya müdahale ediyor, Orta Asya'ya müdahale ediyor, Amerika'ya müdahale ediyor. Rusya, böyle bir görünüm var, çok hakikaten enteresan. Hatta Amerikan Ulusal Strateji Belgesi'nde BM şartına atıf var. Burada da egemenlik, toprak bütünlüğü, efendim haritanın değiştirilmemesi filan. Yani hani son 10 yılda biliyorsunuz Amerikalılar asla hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir sınır değiştirilmedi, hiçbir yer işgal edilmedi. Çok enteresan hakikaten. Kurban yani uluslararası hukukun kurallara dayalıyorlar gerçi ama enteresan hakikaten. Joe Biden tabii Suudi Arabistan'la Amerika'nın başı dertte hakikaten. Bu petrol arz kesintisi Kasım'da başlayacak. Öfkelendirmiş gözüküyor Amerikalıları. O kadar yazın gitti. Kaşıkçı hikayesine rağmen Suudi Veliaht Prensi ile de görüştü. Her ne kadar bunu konuşmadım dese de, ama Suudiler OPEC artı grubuyla karar verdiler. Böyle bir kesintiye. Ara seçimler öncesinde tabii Kasım, 8 Kasım'da Amerika'da benzin fiyatları artacak, belki de artmaz, stratejik rezervlerden kullanırlar. Orasını bilemiyoruz ama işin acayip tarafı Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması bugün. Biden yönetimi Suudilere demiş ki, siz şu kararı tamam, yani madem yani ekonomik koşullar diyorsunuz, yani yapın ama bir ay erteleyin. Hani biz bir seçim kazanalım, ondan sonra yaparsınız demişler. Alenen böyle diyor. Sürekli istişareler sırasında Washington'ın kararı bir ay ertelemeyi teklif ettiği, ancak bütün ekonomik analizlerin ABD'nin önerdiği gibi bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağını gösterdiğini açıklamış Suudi Dışişleri. Bizim Erdoğan yönetimi de çok farklı şeyler yapmıyor gördüğünüz gibi. Yani hani Amerika'da aynı şeyleri yapabiliyor. Tabii burada şöyle bir şey var, petrodolar sistemi derken doğru söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu, ama bu petrodolar sistemi sadece körfez şeyhliklerinin sistemi değil tabii. Yani bunu kuranlar ve sürdürenler ve fayda sağlayanların ucu nerede diye herhalde sormak lazım. Şimdi Suudi Arabistan'ın biraz böyle farklı davranabilme sebebi de herhalde o çok tartışılan çok kutuplu dünya ve çıkarların çatışmasına yorulabilir, nasıl bağımsız hareket edilebildiği. Amerikan Senatosu'na bir yıl silah vermeyelim Suudi Arabistan'a diye teklif getirdiler, ama getirebildikleri teklif de bu. Bir yıl silah vermeyelim şeklinde. Tamamen nasıl Türkiye gözden çıkartılamıyorsa Suudi Arabistan'da gözden çıkartılamıyor. Herhalde artık Suudiler de demek ki bunlar bizi o kadar çabuk gözden de çıkartamıyorlar diye düşünüyor olsalar gerek ki böyle hamleler yapıyorlar. Bir yandan tabii Suudi medyasında Amerika'ya çok enteresan çıkışlar var. Mantıksız, ergen diyorlar Amerika'ya. Okaz gazetesi, efendim Riyad gazetesi, Amerika fırsatçılık yapıyor. Amerika'nın güçlenmesine Suudi Arabistan'ın katkı sağladığı, yani şu petrodolar sistemi var ya, Muhammed Bin Salman'ın bir videosu eşliğinde de bunları yayınlamışlar. Onlar da böyle bir baskı kuruyorlar. İlk iyi ve yeni değil aslında, Obama yönetimine de yapmışlardı. 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belli kısımlar sansürlenmişti. Aslında tabii ki çıkarlar dünyasını yansıtıyor diyebiliriz. Evet. Avrupa Komisyonu gaz tüketimini %10 azaltmış. İyi, güzel. Daha da fazla azaltabilirler belki. Polonya'dan geçen petrol hattında sızıntı olmuştu. Transneft Rusya boru hattı operatörü Polonya ve Almanya'ya tedariki kısmadık diye açıklama yapmış. Macaristan Dışişleri Bakanı enerji haftası vesilesiyle Moskova'ya gitmiş. Avrupa'daki mevcut kriz kısa vadeli değil, uzun vadeli. Bu yüzden ülkemizin çıkarlarını garanti altına almaya ihtiyacımız var diye de açıklama yapmış. Evet, Avrupa'da tabii enflasyon 50 yılların 70 yılların zirvesinde, Almanya'da %10 civarı değil mi? 10.9 tüketici fiyatları öyle gözüküyor. Gösteriler, protestolar çok göremiyoruz ama bugün bir konferans vesilesiyle Olaf Scholz'un açıklamaları var. Rusya'ya karşı enteresan bir üslup kullanmış. Avrupa ve liberal düzeni, barış ve refahına karşı Haçlı Seferi. Analojiyi pek çözemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Bloomberg'de gördüm bu lafları. Belki başka bir şey demiş olabilir. Enteresan bir analoji olmuş bu. Berlin'deki konferansta yapmış. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı da bir anda bir canı sıkılmış herhalde. Tweet attı. Dünya savaşı istemiyoruz diye. Dünya savaşı mı çıkıyor? Ya da çıkıyorsa siz önlemek için ne yapıyorsunuz diye bir soru tabii sorabilir Fransızlar. Fransa'da durum çok parlak değil gerçekten. Her ne kadar öncesinde Fransız 2 televizyonuna Putin'le diyaloğu sürdüreceğim, gerektiğinde konuşurum, Ukrayna'ya da yardıma devam edeceğiz, bu Sezar topçu sistemlerini veriyoruz, Donetsk'teki insanları öldüren Fransız topçu sistemleri bu arada, gibi laflar etse de kendisi bir yandan Fransa'daki güçlüklerin yansıması diyebiliriz. Fransa'da ekonomik savaş okulu, istihbaratla da bağlantılar olduğu söyleniyor. Amerika ve Britanya'yı jeopolitik düşman olarak sıralayan bir rapor yayınlamış. Çok enteresan bu hakikaten. Paris'ten benim arkadaşlarımın yazdığına göre bu tabii Total aktarmıştım ben size. Grevler vardı Total Enerji, Esso, Exxon Mobil. Akaryakıt aktarılamıyor istasyonlara. Kuyruklar var. Bir kısım Fransız da araçlarını yol ortasında bırakıp gidiyormuş. Bu da bir çeşit direniş biçimi diye aktarıyorlar. Ama tabii daha beteri nükleer santraller. Aslında Fransa'nın nükleer santralleri var. Fakat bakım nedeniyle yarısı çalışmıyor deniliyordu. 45 nükleer reaktörün Ocak itibariyle devreye girmesi için ısrar ediyormuş Macron. İnşallah yaparlar bunu. Yoksa hakikaten şey olmayacak, kolay olmayacak. Grevler devam ediyor. Buna karşı da zorla çalışma talimatı çıktı. Yani sadece Türkiye'de olmuyor. Fransa'da da maalesef böyle gelişmeler gerçekleşiyor. İspanya'da Başbakan Sanchez 3 milyar euroluk bir önlem paketi açıklamış parlamentoda. İtalya'da yeni seçilen birinci partisi bitirdi. Meloni daha koalisyonu kuramadı ama orada da sokaklar hareketli. Genova'da havaalanında protesto gösterileri var bugün. Hakikaten böyle bir gerilim büyük gibi gözüküyor. Evet, şimdi tabii Avrupa Komisyonu'nun Türkiye genişleme raporunda Türkiye eleştirileri, yine hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, onların hepsi var. Ama kritik ortak diye de nitelendirme var. Hepsi var. Avrupa'da durum bu. Ben de konuğuma hemen dönmek istiyorum. Programın ikinci yarısında Can Baydaroğlu konuğum olacak. Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Can Bey. Epey oldu Avrupa'yı konuşamadık sizinle. Böyle üst üste birikti, aktarmaya çalışıyoruz gündemi. Tabii Ukrayna çatışması dünyayı epey bir sarsmış gibi gözüküyor. Söylemleri değiştirdi, ekonomi politikaları sarsıldı. Pek çok tartışma da yapılıyor, sokaklara da yansıyor. Öfkeler, tepkiler, Rusya'ya tepkiler de tabii ki yansıyor. Boru hatları sabote ediliyor, köprüler vuruluyor. Böyle bir gerçekten bir geçiş sürecinde olan bir dünya var. Ama Avrupa tabii biz takip etmeye alıştığımız, sakin bir biçimde takip etmeye alıştığımız Avrupa biraz huzursuz gibi. özellikle Fransa'da son dönemde büyük sarsıntılar oluyor, grevler yasaklanıyor. Ne oluyor Avrupa'da? Yani bu ya da bu olup bitenler Avrupa'da yeterince tartışılıyor mu? Onu da belirterek sorayım. Yani yansıması biraz tuhaf çünkü ben artık basın sansürü konusu bize Türkiye'de tartıştığımız için ve Avrupa Birliği'nin raporunda da var. Tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlanıyorum doğrusunu söylemek gerekirse bazen. Avrupa Parlamentosu'na bakabiliriz tabii, oradaki tartışmalara yansımasına bakabiliriz ama Avrupalılar ne yapıyorlar? Çok ciddi bir enerji krizi gerçekten var mı? Yoksa çıkar mı zengin Avrupa bu işin içerisinden? Nedir son durum Avrupa'da?
Yani şimdi tabii Avrupa'da çok büyük güçlükler yaşanıyor ama bazen hani biz Türkiye daha iyiyiz falan gibi de kendimizi kandırıyoruz.
Yok, hayır hiç öyle bir şey söylemiyorum. Tamam, asla.
Yok, siz söylemiyorsunuz da çok söyleyen oluyor. Yani.
Ha, evet.
Bu vesileyle evet. Bunu belirtelim yani.
Evet.
Kişi başına 7-8 bin dolarlık bir ülkeyle kişi başına 35-40 bin liraya olan hatta daha yukarılara çıkan Avrupa ülkeleri. Ha, ne oldu? Şu anda olan biten aslında hayat pahalılığı mı diyelim, enflasyonist baskı mı diyelim, ne dersek diyelim. Sonuçta Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullanmasıyla beraber ortaya çıkan bir fiili durum var.
Avrupalılar kullanmıyor mu sizce? Avrupalılar yaptırımları koydular çünkü.
Yani çok isteyerek koyduklarını sanmıyorum.
Öyle mi?
Yani, bir kere onu da altını çizelim. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki bu şu anda yaşanılan çatışma ortamı, savaş dersek diyelim, ne dersek diyelim. Sonuçta biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin Zelenski Rusya'nın üstüne salması, gerçek yapması ve Rusya'nın da bu duruma işlerin gelmesi diyelim. Yani Ukrayna NATO'ya alınırsa ki ona yönelik ihtimaller veriliyordu. O zaman da Rusya kendisini bir anlamda güvence altına almak için Ukrayna'yı ilhak etmeye mi artık Donbas'ı vesaire şey yapmaya kalktı. Ondan sonra da tabii ki yine Amerika Birleşik Devletleri çok güzel bir şekilde bu enerji krizini kendi lehine de yönetiyor.
Peki Avrupalılar bunu görmüyorlar mı Can Bey? Yani sonuçta bir tuhaf bir durum var. Tabii her ülkenin bakışı, çıkarı farklı olabilir. Nedenleri, sonuçları vesaire. Minsk anlaşmasının uygulanmaması başta olmak üzere ama sonuçlardan yola çıkalım. Bir çok ciddi bir kriz var. Avrupa nereden, uzaydan mı gelecek enerjisi? Yani bunlar hesap edilmiyor mu? Orayı çözmekte insanlar rasyonel akılla düşününce biraz zorlanıyorlar o açıdan.
Ya şimdi şeyi düşünün, işte biraz önce sözlerinizde bu eskiden ilerleme raporuydu. Sonra da ilerlememe raporu haline geldi falan Türkiye ile ilişkiler. Şimdi oraya bakıyorsunuz ya, Avrupa Birliği'nin tam üyelik müzakere mantığında sopa havuç ilişkisi vardır. Yani şimdi havuç ortada yoksa sopa ne işe yarar diye de sormak lazım. Yani şimdi yani Türkiye ile ipleri bu kadar germenin ne anlamı vardı? Şu anda görüyorsunuz Türkiye bir anda stratejik önemi misliyle arttı. Merkezi bir aktör pozisyonuna geldi. Fakat bu oyunu yeterince oynayabiliyor mu? Yani bütün bunları lehine çevirebilecek durumda mı? O da tartışılır. Çünkü Türkiye'ye karşı bir Batı'da olsun, Doğu'da olsun bir güven sorunu var. Yani maalesef son 10 yıllarda izlediğimiz dış politikayla güvenilmeyen ülke, yarın ne yapacağı belli olmayan ülke konumuna geldik. Yani o yüzden de işte dün mesela...
Ama Amerika'ya Avrupalılar güveniyor mu? Şimdi güven meselesi deyince aklıma benim yani kim kime neden güveniyor geliyor. Ben mesela Avrupalı olsam Amerika'ya hiç güvenmezdim yani.
Ya ben de güvenmem. Yani niye güvensin ki Avrupa? Yani Amerika sayesinde bırakın enerji krizini bir tarafa. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa sınırlarında bir savaş tehdidi. Hatta ara sıra bakıyoruz nükleer tehdide de dönüşebiliyor bu iş. Dolayısıyla Amerika gayet rahat. Ha diyor, ben silah satarım arkadaş, işime bakarım. Ne güzel kaya gazımı Avrupa'ya 5 misil fiyatla ihraç ederim, para kazanırım vesaire. Ve bütün bunların faturasını da Avrupa'ya ödetiyor bir tarafta. Yani böyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ha, şimdi tabii
Peki bugün Olaf Scholz'u da sormak istiyorum size. Olaf Scholz Rusya Haçlı Seferi başlattı demişti. Tuhaf bir analoji geldi bana. Siz anlamlandırabildiniz mi Haçlı Seferi? Nasıl bu?
Herhalde
Rus... Gördünüz mü onu?
Bilmiyorum. Yok, görmedim, şimdi sizden öğreniyorum yani.
Tamam herhalde... peki zorlamayayım o zaman sizi.
Herhalde Rus Ortodoks.
Yok ben
kastediyor anlayamadım.
Evet, bir tuhaf. Peki kusura bakmayın lafınızı da böldüm bu arada ama Avrupalılar hakikaten şimdi bir kısım tabii enerji uzmanları tamam biz bu yaptırım savaşını başlattık hatta 2014'te başlatmışlardı. Bu krizde yeni bir kriz değil tabii yani nedenleri sonuçları var da bunu başlattık ama nihayetinde kendi ekonomilerimiz, kendi kendimizi kendi ayağımızdan vuruyoruz diyorlar. Fransa Ekonomi Bakanı bir anda tabii Almanya Ekonomi Bakanı astronomik fiyatlarla Amerika'dan alıyoruz diyor. Fransa Ekonomi Bakanı Avrupa'nın ABD'nin hegemonyasıyla sonuçlanmasın gibi cümleler kuruyor falan. Ama bunların hiçbir işe yaramıyor. Bütün bunların nedeni Avrupa Birliği mi? Yani bir birlik var ama Avrupa Siyasi Topluluğu diye bir topluluk toplantısı yapılıyor. Bir NATO var ama ayrı bir yani Avrupa birileri şunu sormaya çalışıyorum aslında. Buradan Avrupa Birliği kalabilecek mi? Bu ya
zaten sadece ismi birlik olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani yoksa ortada böyle en kritik noktalarda birlik falan yok ortada. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda devam ediyor hayata. Dolayısıyla bu yapının değişmesi şart. Yani eğer hakikaten Avrupa Birliği olacaklarsa o zaman dış politika ile ilgili alınacak kararlarda, güvenlik politikası, enerji politikası tür kararlarda oy birliğinden vazgeçecekler, nitelikli çoğunluk esasına gelecekler. Yani düşünün bir Kıbrıs Rum kesimi gayet net bir şekilde Türkiye'nin üstünden geçmesi gereken İsrail'den başlayan gaz yataklarının Güney Kıbrıs'ın arkasından geçmesi için ısrar ediyor ve kararları veto edebiliyor. Şimdi bu durum tabii ki Avrupa'nın enerji sorununu daha fazla arttırıyor. Maliyetler yükselince bu sefer ortada merkezde parti kalmıyor. Yani merkezde sol ya da sağ parti kalmadı. Maalesef aşırı sağa doğru kayışlar. İşte Meloni'nin İtalya'sı, Fransa'nın Le Pen'i vesaire giderek yükselişte. Şimdi dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için de güvenilmeyen arkada Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Almanya kalktı ne yaptı? 100 milyar euroluk savaş sanayine yatırım yapacağını açıkladı. Yani refah toplumundan güvenlik toplumuna doğru bir geçiş, kayış görüyoruz. Ve bunun da siyasete yansımalarını hep beraber izliyoruz.
Peki, evet. Buyurun. Evet peki şimdi tabii buradan bir hemen Türkiye'ye de geçmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda genişleme raporu sunuldu. Tabii geçmişte daha heyecanla bakıyorduk ama artık hani kimileri çok kutuplu dünya diyor, kimileri gidiş var diyor. Pek çok tartışma ve tespit var. Türkiye her zaman bir yönünü Avrupa'ya da bakmış bir ülke. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana öyle ama Avrupa'da sizin dediğiniz gibi bir acayip durumlar var tabii. Şimdi genişleme raporunda aslında bildik şeyler var herhalde. Temel haklar, uluslararası hukuk vesaire, kurumlar, hukukun üstünlüğü vesaire... temel haklarla ilgili sıkıntılara işaret ediliyor. Bir yandan da dış politikada da enerji güvenliği vesaire, Suriye çabaları takdir ediliyor. Oradan bol bol çıkardıkları savaşla sığınmacı aktı maalesef falan. Türk dışişleri de haksız iddiaları tümüyle reddettikleri yanıtını vermiş. Nasıl okumak lazım bu son raporu? Türkiye sanki çok da der iplemiyormuş gibi de bir resim çiziyor Avrupa'nın bu raporunu.
Biraz önce söyledim yani ortada havuç yoksa sopa pek bir şey yaramıyor. Yani o Avrupalıların düşünmesi gereken bir şey. Çünkü bakın şu an şeyi düşünün, dün itibariyle Putin ne yaptı? Doğalgazı Türkiye'de depolayalım, Türkiye'den dağılsın dedi. Anında Avrupa Amerikan Senatosu'nda F-16'lar konusundaki Türkiye'ye karşı olan çekinceler kaldırıldı. Yani bu aslında hiç kimsenin Türkiye'yi kaybetmeyi istemediğini bize bir anlamda anlatıyor. Fakat Öteki tarafta da bir Yunanistan diye bir şey, komşumuz var, Allah korusun. Seçime giderken Mitsotakis bir kahramanlık gösterisi halinde, gerekirse bizim ülkemizde Ukrayna gibi olsun diyor. Yani Türkiye gelsin şeyin Yunanistan'ın tepesinde bombaları patlasın, ama Amerika ve Fransa'yı arkasına almış olan Yunanistan savaşı kazansın. Yani böyle abuk sabuk mantıkların dolaştığı bir dünya düzeni yaşıyoruz. Yani şimdi o raporda ben diplomat arkadaşlarımı anlıyorum. Yani tabii ki öyle söylemek zorundalar. Yani Dışişleri Bakanlığı olarak haksız eleştirici diyecek. Ama kendi aramızda işte konuşurken de hepimiz aynı şeyleri eleştiriyoruz. Yani o da başka bir ironik görüntü ortaya koyuyor. Yani herhalde şu anda Avrupa'nın Türkiye'yi kaybetme şeyi yok. Göz alma şansı yok. Neden? Türkiye sonuçta gerek Putin'le gerek Zelenski'yle konuşabilen tek ülke pozisyonunda. Ve aynı zamanda işte dün galiba Lavrov açıklama yaptı. Ya gerekirse İstanbul'da müzakere etmeye hazırız meyaline gelecek sözler sarf etti. Yani Türkiye bayağı bir kilit pozisyonda olan bir ülke. Evet. Şimdi şeyi de herhalde eklemek lazım. Yani işte Lozan çok eleştirildi malum hükümetimiz tarafından. Fakat şu anda Lozan'dan sonraki onun uzantısı olan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde bu savaşta ne kadar kilit rol oynadığı da ortaya çıktı. Gıda güvenliği koridoru açısından aynı şekilde ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla sanki bana Birinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatan bir durum var gibi geliyor. Yani bütün kartlar yeniden karılıyor ve bu dağıtımda kim nerede, hangi pozisyonda ne kapacak sorunuyla karşı karşıyayız. Buradan Avrupa Birliği kalır mı kalmaz mı? Kalacak olsa bile mutlak surette karar alma süreçlerini değiştirmeli ve Türkiye ile ilgili politikalarını yeniden gözden geçirmeli. Yani ne kadar Türkiye'yi ittilerse, ötelilerse, Türkiye o kadar kötü bir Orta Doğu devleti olmaya doğru yol aldı. Şimdi bunu tekrar yani bizim Avrupa Birliği'ne katılma hayalimiz sadece aman gidelim dolaşalım falan hayal değildir ki. Oradaki değerlerin bizim ülkemizde de hakim olmasını sağlamaktır. Daha insani
konuşuyor. Can Bey, bir şey soracağım. Haklısınız ama yani bir genç bir gazeteci sorunu biliyor, Donbas'a gidiyor, madalyonun öbür yüzünü gösteriyor diye Almanya'da 3 yıl hapis cezası ile yargılanabiliyor. Çok acayip bir şey şimdi. Dolayısıyla da Baerbock Türkiye'ye gelip Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenlediğinde Çavuşoğlu da Türkiye'ye hangi basın özgürlüğü eleştirisi yapıyorsunuz, dönüp kendinize bakın diyor. Biraz o değerler dünyası biraz çarpmadı mı sizce? Çifte standartlarla.
Zaten o değerler ortadan kalktı. Yani bizim başta inandığımız o safiyane duygularla inandığımız değerler maalesef yerini real politiğin acımasız şeyine bıraktı. Uygulamalarına bıraktı. Yani şu anda hiç kimse değerlerden falan bahsedemez. Ama bundan sonra inşa edilecek olan dünya nasıl inşa edilecek? Bence onu şimdiden tartışmaya başlamak lazım. Yani tamamen değerlerden vazgeçerek mi yaşayacağız? Herkes kendi çıkarına mı bakacak? Yoksa ortak çıkar tanımını sadece Avrupa Birliği için değil, bütün dünya düzeni için yapmanın vakti gelmedi mi diye de sorgulamak lazım.
Evet, çok haklısınız. Hakikaten öyle yani. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha konuşacağız. Hakikaten nereye elimizi atsak bir çifte standart. Bu durumda da eleştiremez hale gelme ya da eleştirmeye kalkışıldığı zaman karşı tarafta da başka bir defo görme. Böyle hepsi birbirini pekiştiriyor ve en azından burada doğru değerleri, doğru politikaları bir arada barış içerisinde yaşamanın ve ikili sistemik değişim lazım herhalde en başta bunun için. Onların yolunu aramak lazım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. Tatilden döndüğünüzde mutlu oldum. Bu sayede ben de sizlere biraz değerlendirme yapma fırsatını elde ettim.
Evet, yapacağız daha tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar.
Sağ olun. Evet, konuştuk. Hem Avrupa'daki duruma dair görüşlerini sordum. Tabii Rusya... kulağımda telefon sesi, arkadaşlar alabilirse sen. Avrupa'daki gelişmelere dair değerlendirmelerini sordum. Tabii ki Türkiye ile ilgili genişleme raporu onlar da yayınlanıyor. En son Bosna Hersek gerçi geçen yaz da üye yapacağız demişti Avrupa Birliği ama Avrupa'nın tabii nereye gittiği biraz bu kışta beklemek lazım anlamak için. Dışişleri, Türk Dışişleri Komisyonu'nun raporundan pek hoşnut kalmış gözükmüyor. Özellikle de tabii burada dikkat çeken Rusya'ya karşı Avrupa politikalarını tamamen benimsememek. Ama Türkiye'nin de komşusu, ticaret ortağı Türkiye. Yani iktidarlar değişse bile dikkat edilmesi gereken bir şey belki. Dengelerin kurulmasını normal karşılamak lazım. Avrupa'nın kendi içerisinde de benzer bir durum olduğunu biliyoruz. Bir şekilde ama Can Baydaroğlu'nun işaret ettiği değerler meselesi de gerçekten çok acayip bir yerlere ya da beklenmedik yerlere gidiyor. En son aktarmıştım size Britanya'da gerçi Brexit'le artık Avrupa Birliği'nden çıktılar ama gazetecileri hedef alan ulusal güvenlik yasası tabii çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz bakacağız ama ömür boyu hapis cezasına kadar yolu olduğu söyleniyor. Bu koşullarda Avrupalıların çıkıp biz çok değerlere sadığız, çok insaniyiz, çok şahaneyiz, Türkiye çok kötü demeleri de biraz acayip bir görüntü veriyor tabii ki. Herkesin durumunun kötüleştiğinin altını çizmek lazım. Evet, dün konuşmuştuk İsrail ve Hizbullah arasında, Lübnan arasında pardon, askeri çatışmayı belki önleyebilecek önem atfetmek lazım. Çünkü düşman görüyor iki ülke birbirine. Deniz sınırları anlaşması, İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi hükümeti onayladı bu anlaşmayı, uygulanacak gibi gözüküyor. Başarı olduğunu söylüyorlar. Hizbullah'la çatışmayı önleyecek diye açıklama yaptı İsrail Başbakanı Yair Lapid. Lübnan tarafı da öyle söylüyor. Bu bütün karambol arasında bir İsrail ile Lübnan arasında böyle bir şey olması gerçekten dikkat çekici. En son notlar bunlar. Suriye'de de El Nusra, Heyet Tahrir-i Şam yani El-Kaide bildiğimiz Afrin kentini ele geçirmişler. Bir takım Türkiye yanlısı gruplarla birlikte olduğu söyleniyor. Dün Cenderes bölgesini girdikleri, kontrolünü ele aldıkları haberleri geliyordu. Suriye'nin kuzey batısında da enteresan gelişmeler oluyor. Irak'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi bir türlü 3 gündür aktaramadım, vakit olmadı. Özellikle Kürtlerden Amerikan işgali sonrası, hatırlayalım Amerikan işgali vardı Irak'ta değil mi? Son 30 yılda uluslararası hukuk. Neyse, sistemi Amerika, anayasayı da Amerika yazdırmıştı zaten Irak'ta. Kürtler Cumhurbaşkanlığına bir şekilde aday oluyor. Reber Ahmet KDP, Berhem Salih de mevcut Cumhurbaşkanı KYB'nin adayı. Bir ara ortak aday çıkartacaklar denildi ama yok, yalanlandı sonra. Bu şekilde de Irak Cumhurbaşkanlığı seçimleri nasıl sonuçlanacak hep beraber bakacağız. Evet. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.